Ayrım 4.
Katolik Kilisesi evliliğin kutsallığı öğretisiyle ona yönelttiği aşağılanmaları gözlerden saklamaya uğraşmıştır. Bu öğretinin kılgısal, pratikal, ameli etkisi evliliğin bozulmazlığı sonucunu getirmiştir. Eşler ne yaparlarsa yapsınlar, ister akıllarını yitirsinler ya da frengiye tutulsunlar, ister ayyaş olsunlar ya da bir başkasıyla yaşasınlar, aralarındaki ilişki kutsallığını korumakta, hatta belli koşullarda emanse et toro, evlilik bağı devam etmek üzere eşlerin mahkeme kararıyla geçici bir süre için ayrı bir yerde yaşamaları, ayrılık bahşedilmişse de yeniden evlenme hakkı tanınmamıştır. Elbette bu birçok mutsuzluğa yol açmış, fakat Tanrı'nın iradesi olduğu için bu acılara katlanılmıştır. Bu son derece katı kuramsallığın yanında Katoliklik her zaman günah kabul ettiği şeylere karşı bir oranda hoşgörülü davranmıştır. Kilise, sıradan insanın doğasından ahlaki kurallara harfiyen uyarak yaşamasının beklenemeyeceğini saptamış ve günah işleyenin hatasını anlayıp papazın verdiği cezayı çekmesi koşuluyla zinayı bağışlamıştır. Bu kılgasal, practical, ameli, hoşgörü bir tek onlar resmen bağışlayabildikleri için ruhban sınıfının gücünü artırma yöntemiydi. Ve eğer bu bağışlama olmasaydı zinanın sonsuza dek lanetlenmesi gerekecekti. Protestanlığın görüşü biraz daha farklı. Kuramsal olarak daha yumuşak fakat uygulamada oldukça katıydı. Luther, evlenmek yanmaktan daha iyidir diyen yazıyı çok sevmekteydi. Ayrıca kendisi de bir rahibeye aşıktı. Evlenmemek, bakir kalmak, yeminlerine rağmen Luther ve rahibe evlenmeye hakları olduğu sonucunu çıkartmışlardır. İşin doğrusu tutkuların gücüne boyun eğip ölümcül günaha batmaktansa evlenmekti. Protestanlık Katolik Kilisesi'nin özelliği olan bekareti kutsamayı tümüyle bir yana atmış, etkin olduğu yerlerde ayrıca evliliğin kutsal olduğuna ilişkin öğretiyi de bir yana koyarak belli koşullarda ayrılmaya izin vermiştir. Fakat Protestanlar zina karşısında Katoliklerden çok daha fazla tiksinti duyarlar ve ayrıca ahlaksal yargılarında çok daha katıdırlar. Katolik Kilisesi belli bir miktar günahı sineye çekmiş ve ondan kurtulmanın yöntemlerini düzenlemiştir. Protestanlarsa tam tersine Katoliklerin bağışlama ve itiraf uygulamalarını bir yana bırakmışlar ve günah işleyenleri Katolik Kilisesi'nden çok daha umutsuz konuma sokmuşlardır. Bu durumu her iki yanıyla ayrılmanın son derece kolay olduğu fakat evli biriyle gayrimeşru cinsel ilişkinin birçok Katolik ülkeden daha sert kınandığı çağdaş Amerika'da görebiliriz. Açıktır ki hem Katolik hem de Protestan biçimiyle Hristiyan etik sisteminin tümü birçoğumuzu koşullandıran Hristiyan eğitimin ön yargılarından el verdiğince sıyrılarak yeniden incelenmesi gerekmektedir. Özellikle çocukluk çağımızda üstünde ısrarla durulan ve biteviye yinelenen düşünceler, birçok insanda bilinçsizce benimsenen çok katı inançlar yaratır ve tutumun mutaassıplıktan kurtulduğunu sanan birçok kişi, gerçekte hala bilinçaltındaki dinsel eğitim tarafından denetlenmektedir. Kendi kendimize içtenlikle kilisenin tüm evlilik dışı cinsel birleşmeyi niçin yasakladığını sormalıyız. Bu suçlamanın sağlam bir zemine oturduğuna inanıyor muyuz? Ya da böyle düşünmüyorsak bizi aynı sonuca götüren kilisenin öne sürdüklerinden başka nedenler mi vardır? Kilise ilk dönemlerinde belli ön koşullar gerçekleştirilerek yapılsa bile cinsel birleşme eyleminin temelinde kötü bir şey bulmaktaydı. Tek başına bu tutum sekse karşı tavrın nedenli boş inanç olduğunu göstermektedir. Bunun benimsenmesine yol açan nedenler herhalde geçen bölümde anlatılan sekse karşı anti-seks tutumu yaratan nedenlerdir. Ve bu görüşü ilk telkin eden kişinin ya vücudundan ya da aklından ya da her ikisinden zoru bulunmaktaydı. Bir düşüncenin yaygın olarak benimsenmesi gerçeği, onun bütünüyle doğru olduğu sonucunu doğurmaz. Aslında insanoğlunun büyük çoğunluğunun aptallığı dikkate alınırsa, en yaygın inançların akla yaygın olmaktan çok budalaca olduğu görülebilir. Pliv adası yerlileri burunlarını deldirmenin sonsuz mutluluğa ermek için zorunlu olduğuna inanmaktadırlar. Westermark. Avrupalılar bu sonuca belli sözleri söylerken başlarını ıslatarak ulaşabileceklerini sanmaktadırlar. Ne var ki Pliv adası yerlilerinin inançları hurafe, Avrupalıların inancı ise kutsal dinimizin gerçeklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Jeremy Bentham, eylemlerin kaynağı tablosunda her insan arzusunu bir şeyi övmek istemesine, yermek istemesine ya da kayıtsız karşılamasına göre birbirine paralel üç sütunda tanımlamıştır. Bir sütunda oburluğu bulurken, onun karşıtı diğer sütunda toplu yeme içmenin verdiği hazın tutkusunu bulmaktayız. Ve yine iç tepilere övücü atlar takılan sütunda, kamu ruhunu ve onun karşıtı diğer sütundaysa kini bulmaktayız. Herhangi bir etik konusunda düşünmek isteyen herkese bu alanda Bentham'ı izlemelerini ve kendi kendilerini hemen her yergi ifade eden sözün övgü ifade eden bir eş anlamı olduğu gerçeğini alıştırıp, ne yergi ne de övgü sözcükleri kullanmama ihtiyatını kazanmalarına salık veririm. Evli biriyle cinsel ilişkide bulunmak, adultery ve evli olmadan cinsel ilişkide bulunmak, fornication terimlerinin her ikisi de öylesine güçlü ahlak düşkünlüğü ifade ediyorlardı ki, kullanıldıkları zaman açıkça düşünmek zordu. Gerçi ahlakımızı bozmak isteyen şehvet düşkünü yazarların kullandıkları başka kelimeler vardı. Bu tür yazarlar çapkınlıktan, yasanın soğuk zincirlerinin kısıtlayıcı bağlarından kurtarılmış aşktan söz açarlar. Deyimlerin her ikisi de kafalarda önyargılar doğurur. Eğer hislerimize yenilmeden düşünmek istiyorsak, her iki terimi de bir yana koymalıyız. Yazık ki bu kaçınılmaz bir şekilde edebi uslubumuzu bozacaktır. Övgü ve yergi sözcüklerinin her ikisi de renkli ve ilgi çekicidir. Okuyucu sövüp saymaya ya da övgüler düzmeye yönlendirilebilir. Yazar tarafından istenen doğrultuda duygular yaratabilmek küçük bir hüner ister. Ne var ki biz aklı sığınmak istiyoruz. Bu nedenle de evlilik dışı cinsel birleşmeler gibi sıkıcı, renksiz deyimler kullanmaktayız. Bu belki de haddinden fazla katı bir yargıdır ama ne de olsa içimde son derece güçlü insan duygularını içeren bir konuyla ilgilenmekteyiz. Ve eğer yazılarımızdan duyguları tümüyle çıkartacak olursak uğraştığımız konunun özünü anlatamayabiliriz. Tüm cinsel konulara bakışta onu gerçekleştirenlerle onun dışında kalıp çekemeyenlerin değerlendirilişlerinde bir karşıtlık vardır. Kendi yaptıklarımız çapkınlıktır, diğerlerininki ise zina. Şu halde duygusal renkliliği olan kelimeleri anımsamalı, fırsat buldukça kullanmalı, fakat bunu son derece tedbirli yapıp kendimize uygun düşen, tarafsız ve bilimsel olarak doğru bir ifade tarzı bulmalıyız. Cinsel iffet üzerinde ısrarla duran Hristiyan etiki, kaçınılmaz olarak kadınların konumunu alçaltmakta büyük rol oynamıştır. Ahlakçılar erkek oldukları için kadınlar hep baştan çıkartıcı olarak görülmüşlerdir. Şayet kadınlar ahlakçı olsaydı şüphesiz aynı rol erkeklere yüklenecekti. Kadınlar ayartıcı olduklarına göre onların erkekleri günaha sokan yanları törpülenmek istenmiş ve sonuçta her geçen gün yasak denizine biraz daha gömülen kadınlarsa günahkar olarak kabul edilip ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır. Kadınların Roma İmparatorluğu'nda kullanmış oldukları özgürlüklerini yeniden kazanmaları oldukça yakın zamanlara rastlar. Gördüğümüz gibi ataerkil sistem kadınların köleleştirilmesi için çok uğraşmış fakat Hristiyanlığın doğuşundan hemen önce büyük ölçüde başarısızlığa uğramıştı. Konstantin'den sonra günahtan korunmak bahanesiyle kadınların özgürlükleri yeniden kısıtlandı. Ancak günah fikrinin çürüyüp dağılmasıyla kadınlar özgürlüklerini kazanmaya başladılar. Kilise ulularının, Fathers, Hristiyanlığın ilk asırlarındaki dini metinleri kaleme alan yazarlar, yazıları kadınlara ilişkin ağır hakaretlerle doludur. Kadın tüm insan kötülüklerinin anası, cehennemin kapısı olarak tasvir ediliyordu. Kadınlar kadın olduklarını düşünerek utanmalıydılar. Dünyaya getirdikleri belalardan ötürü sürekli bir ceza altında yaşamalıydılar. Düşüklüklerini anımsatan elbiselerinden utanç duymalıydılar. Özellikle şeytanın en güçlü aracı olduğu için güzelliklerinden utanmalıydılar. Bedensel güzellik sürekli olarak kilisenin baş hedefiydi. Bu konuda bir tek istisna yapıldığını görüyoruz. O da orta çağlarda psikopatların kişisel güzelliklerinin sürekli olarak mezarlarında belirtilmesiydi. O kadar ki 6. yüzyılda kadınlar murdar kabul edildikleri için bir taşra konsili, dinin temel konuları üstünde karar almak için toplanan psikopat ve tanrı bilimciler kurulu, özellikle Katolik Kilisesi doğmaları ve kilise disiplinini düzenleyen kurallar, milattan sonra 2. yüzyıldan beri toplanan bu konsillerce saptanmıştır. Kadınların Eşoritse, Aşa-i Rabbaniye, ekmekte bedenin ve şarapta kanın var olduğu inancına dayanan İsa'yı kutsama törenleri. Katolikler bu törensel yemekte şaraba ekmek batırıp yerler. Çıplak elle katılmalarını yasaklamışlardır. Kadınların bu aşağı durumları devamlı olarak korundu. Lekki. Aynı şekilde mülkiyet ve miras yasaları da kadınların aleyhine değiştirilmişti ve ancak Fransız devriminin özgür düşünürleri tarafından kız çocuklar yeniden miras haklarına kavuştular. Bölüm 6. Romantik sevgi. Hristiyanlığın ve barbarlığın zaferleriyle birlikte erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkiler, daha önceki çağlarda yüzyıllar boyunca bilinmeyen bir vahşetin karanlığına gömüldü. İlk çağ kötüydü ama vahşi değildi. Karanlık çağlarda Hristiyanlık ve barbarlık birleşerek yaşamın cinsel yanlarını alçalttılar. Evlilikte kadının hiçbir hakkı yoktu. Evlilik dışında ise her şey günah olduğundan, uygarlaşmamış erkeğin doğal hayvan sağlıklarının önünde herhangi bir engel bulunmuyordu. Orta çağların ahlaksızlığı yaygın ve tiksindiriciydi. Psikoposlar kendi öz kızlarıyla açıkça günah işliyorlardı. Başpiskoposlar erkek gözdelerini yakın psikoposluklara getiriyorlardı. Ruhban sınıfının evlenmeme yeminlerine ilişkin büyüyen bir inanç vardı. Ama uygulama bu kurala pek ayak uydurmuyordu. Papa Gregoire, 7 rahiplerin kapatmalarını başlarından atmaları için büyük çaba göstermişti. Ama bir süre sonra, Abelard döneminde onu rahiplerin evlenmelerine olanak tanırken ve skandallı olsa da Helose ile evlenirken buluyoruz. Ancak 13. yüzyılın sonlarına doğru ruhbanların evlenme yeminleri katı bir şekilde uygulanabildi. Elbette ruhbanlar kadınlarla yasak ilişkiler kuruyorlardı. Ama böylesi ilişkileri pis ve tiksindirici buldukları için bunlara bir güzellik yüklemiyorlardı. Sekse çileci bakış açılarından dolayı kilise aşk kavramını güzelleştirebilecek herhangi bir şeye girişmemiştir. Bu işi yapmak ruhbanların dışında kalanların omuzlarına binmiştir. Bir kez yeminlerini bozup da o günahkar saydıkları yaşama bulaşan ruhbanların, kilise adamları dışındakilerden çok daha aşağılara düşmelerini yadırgamamak gerekir. Papa 13. John, diğer birçok suçlarının yanında evli kadınlarla ve yakın akrabalarıyla cinsel ilişki kurmaktan mahkum edilmişti. Canterbury'de Aziz Acustin başrahibinin 1171'de bir soruşturma sonunda bir köyde 17 tane gayrimeşru çocuğu olduğu ortaya çıkarılmıştı. İspanya'da Aziz Peleo başrahibinin 1130 yılında 70 metresi olduğu kanıtlanmıştı. Ligue Piskoposu 3. Henry 1274 yılında 65 gayrimeşru çocuğu olduğu için azledilmişti. Bu tek tek ahlaksızlık örneklerini pek önemsemeyebiliriz. Fakat sıradan metres tutmadan çok daha büyük günahları anlatmakta birleşen uzun konsil ve dini yazarlar zincirinin tanıklığını göz ardı etmek imkansızdır. Papazlar bilfiil gerçekten evlendikleri zaman evlilik ilişkilerinin yasa dışı olduğunu bilmeleri onların eşlerine olan sadakatlerini yok ettiğini ve birden çok evlilikte aşırı sayıda evlilik dışı ilişki kurmanın bunlar arasında yaygınlık kazandığını gözlüyor. Orta çağ yazarları duvarları arasında çok sayıda bebeğin katledildiği kerhaneden farksız rahibe manastırlarından, rahiplerin anaları ya da bacılarıyla beraber yaşamalarını yasaklayan çok katı yasakların sık sık çıkmasına neden olan yakın akraba ile cinsel ilişkinin rahipler arasında yaygınlaşıp kök saldığından çokça söz ederler. Hristiyanlığın hemen hemen yeryüzünden sildiği doğa dışı aşkın, ki büyük hizmetlerinden biridir manastırlarda, hala devam ettiğinden sık sık söz ediliyordu. Kısaca, reformdan önce günah çıkartmanın baştan çıkartma için kullanıldığına ilişkin şikayetler sıklaşmış ve bu iş açıkça yapılır hale gelmişti. Lecky, Avrupa Ahlakının Tarihi, Cilt 2, Sayfa 350-351. Orta Çağ boyunca kilisenin Greco-Roman gelenekleriyle aristokrasinin Germont-Teton gelenekleri arasında son derece ilginç bir ayrılık vardı. Her ikisinin de uygarlığa birbirinden tümüyle farklı katkıları olmuştur. Kilisenin katkıları eski Akdeniz uygarlığından gelen geleneğinin sonucu olarak öğrenimde, felsefede, dinsel hukukta ve Hristiyanların birliği kavramında olmuştur. Kilise dışınınsa örf ve adet hukukuna, genel adetlerden doğan hukuk kuralları, ahkami umumiye. Common law, din dışı, seküler, hükümet biçimlerine, şövalyeliğe, şiir ve romana katkıları vardır. Bizi özel olarak ilgilendiren katkı romantik aşktır. Romantik aşkın Orta Çağ'dan önce bilinmediğini söylemek doğru değildir. Fakat ancak Orta Çağ'da bir sevgi biçimi olarak kavranabilmiştir. Romantik aşkın özü, sevilen kişiyi son derece değerli ve ulaşılmaz görmektir. Böylece sevilen kişinin aşkını şiirle, şarkıyla, yiğitlik gösterileriyle ya da hanımefendinin hoşuna gidecek diğer yöntemlerle kazanmak uğruna büyük uğraşlara girilir. Hanımefendinin erişilmez değerine olan inanç, onu elde etme zorluğunun ruhsal, physiological etkisinden kaynaklanmaktadır. Ve bana göre erkeğin kolayca elde ettiği kadına karşı duyguları hiçbir zaman romantik sevgi biçimini alamamaktadır. Orta Çağ'da belirdiği biçimiyle romantik aşk, aşığın yasal ya da yasadışı cinsel ilişkide bulunabileceği bir kadına değil, romantik sevgilisiyle kendi arasında, geleneğin ve ahlakın aşılmaz engelleri girmiş olan son derece saygın kadınlara yönelirdi. Böylece kilise, insanlara seksin murdar olduğunu duygusuna aşılama görevini yerine getirmiş ve elde edilemez gözüyle bakılmadıkça bir kadına karşı şairane duygular beslemesini olanaksız kılmıştı. Eğer bir sevgi içinde güzellik taşımak istiyorsa platonik olmalıydı. Çağdaş bir insanın Orta Çağ'ın aşk ozanlarının ruh hallerini hayal edebilmesi güç bir iştir. Onların herhangi bir beraber olma isteği duymaksızın ateşli bağlılıklarını dile getirmeleri çağdaş insana öylesine tuhaf gelir ki onların aşklarını yazınsal bir gelenek gözüyle bakma eğilimi doğurur. Şüphesiz ara sıra yazınsal ifadeleri gelenek yönlendiriyordu. Fakat Vitanova'da ifade edilen Dante'nin Beatrice karşı duyduğu aşk elbette sadece geleneksel değildi. Şunu belirteyim ki tam tersine çağdaş insanların birçoğunun sandığından çok daha tutkulu bir duyguydu bu. Orta Çağ'ın yüce ruhu dünyevi yaşamı hor görmekteydi. Onlara göre insanca içgüdülerimiz ilk günahın ve ahlak bozukluğunun ürünleriydi. Bedenden ve onun güçlü arzularından nefret ediyorlardı. Onlarca temiz, arı, saf, hazza ancak içine cinsel hiçbir şeyin karışmadığı düşünceye dalıp kendinden geçmekle ulaşılabilirdi. Bu bakış aşktan yana elbette Dante'de gördüğümüz tür bir davranışı doğuracaktı. Tüm cinsel birleşmeleri az ya da çok murdar sayan bir erkeğin derin sevgi ve saygı duyduğu kadınla cinsel ilişkide bulunmayı düşünmesi olanaksızdı. Böylece aşkı şiirsel ve düssel biçimler almakta ve doğal olarak imgelerle dolmaktaydı. Tüm bunların yazın üzerinde insanı hayran bırakan etkileri olmuştur. Bu etki İmparator 2. Frederick'in sarayında başlayıp Rönesans'ta olgunlaşan aşk şiirinin gelişmesinde gözlenebilir. Bence Orta Çağ'ın sonlarındaki aşkı en güzel Huizinga'nın The Waning of the Middle Ages 1924 adlı kitabı anlatmaktadır. 12. yüzyılda Provence'nin saz ozanlarının Trabador, Fransa ve İtalya'da 11 ve 13. yüzyıllar arasında saz şairi. Doymamış istekleri, aşkın şiirsel kavramının orta yerine yerleştirmeleri, uygarlık tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturur. İlk çağda da aşkın ızdırapları türkülerde söyleniyordu. Fakat bu ızdıraplar hiçbir zaman mutluluk umudu ya da acınası aksilikler olarak ele alınmıyordu. Pyramus'ta Tişebe'nin, Cephalus'ta Procris'in duygusal yanları, trajik sonlarında ulaşılan bir mutluluğun yürekler parçalayan yitirilişindeydi. Diğer yandaysa saray şiiri isteğin kendisini ana motif yapıyor ve böylece olumsuz yanıyla bir aşk kavramı yaratıyordu. Yeni şiirsel ülkü, tensel aşkla tüm bağlarını koparmadan her tür etiksel arzuyu içinde toplayabilmekteydi. Şimdi aşk tüm ahlaksal ve kültürel kusursuzluğun çiçek açtığı bir tarla haline gelmekteydi. Aşkından dolayı kul köle olan aşık, saf ve erdemliydi. Tinsel, manevi öğe, 13. yüzyılın sonlarına kadar artarak etkinliğini sürdürmüştür. Dante'nin ve arkadaşlarının Dolce Stil Novası, aşka dinsellik ve kutsal sezgi yüklemeleriyle son buldu. Böylece en uç noktaya erişiliyordu. İtalyan şiiri yavaş yavaş erotik duygu ifadelerinin daha az yüceltildiği geçmişe doğru yol alıyordu. Petrarch, manevi nitelik kazanan aşk düşüncesiyle ilk çağ modellerinin daha doğal çekiciliği arasında ikiye bölünmüştü. Çok geçmeden sevgiliye kul köle olan aşkın yapay sistemi terk edildi ve onun ince ayrımları geri gelmemek üzere yok oldu. Kul köle olan aşk kavramının içinde gizli bulunan Rönesans platonizmi, tinsel eğilimler taşıyan yeni erotik şiir biçimleri doğurdu. Fransa ve Burgonya'daki gelişme İtalya ile pek aynı yolu izlememiştir. Zira aristokratik Fransız aşk düşüncesi, şövalyeci aşktan söz eden fakat onun verdiği doyumsuzluğa değinmeyen Roman de la Rose tarafından yönlendiriliyordu. Aslında bu kilisenin öğretisine karşı çıkmak ve aşkın yaşamdaki gerçek yerini putperestliğini zimmen kabul etmekti. Düşünsel ve ahlaki genel tasarımları aşk sanatı, Ars Amandi olarak kabul edilen bir üst sınıfın varlığı, tarihte oldukça az rastlanan bir olgudur. Başka hiçbir çağda uygarlık ülküsüyle aşk ülküsü bu denli harman olmamıştı. Tıpkı Orta Çağ ruhunun tüm felsefi düşünceleri tek bir merkezde toplama çabası gibi köle kılan aşk kuramı da daha alt düzeyde soylu yaşama ilişkin her şeyi kucaklamak eğilimindeydi. Roman de la Rose sistemi bozmadı. Sadece onun eğilimlerini yumuşatıp içeriğini zenginleştirdi. Huizinga, The Waning of the Middle Age, sayfa 95-96. Çağ olağanüstü kalabalıklar çağıydı ama dinsel açıdan erdemli kabul edilmese de Roman de la Rose tarafından savunulan aşk ince, kibar ve nazikti. Elbette böylesi düşünceler sadece soylulara aitti. Zira bunun için boş, aylak, zaman kadar kilisenin baskısından da belli oranda kurtulmak gerekmekteydi. Aşk uğruna yapılan yarışmalar, tournament, orta çağda yapılan mızrak oyunu, göze batıyor, bunları önleyecek gücü olmayan kilise tarafından tiksintiyle karşılanıyordu. Kilise şövalyece aşkı da aynı nedenle yasaklayamıyordu. Yaşadığımız demokratik çağda aristokrasiye neler borçlu olduğunu unutuveriyoruz. Şövalyece aşk maceraları tarafından yolu açılmasaydı Rönesans, aşkı yeniden canlandırma konusunda kesinlikle başarısızlığa uğrardı. Rönesans'ta putperestliğe ani yönelişin sonucu olarak aşk, genel olarak platonikliğini yitirmişse de şiirselliğini korumuştur. Orta Çağ geleneği hakkında Rönesans'ın ne düşündüğünü Don Kişot ve onun Dulcinası hakkında söylenenlerde görülebilir. Gene de Orta Çağ geleneği etkisini sürdürmekteydi. Sidney'in Astrophel ve Stella'sı böyle etkilerle doludur. Shakespeare'ın Mr. W.H.'e yazdığı soneler baştan aşağıya bu etkilenmenin altındadır. Bununla birlikte Rönesans aşk şiirinin karakteri genellikle neşeli ve açık sözlüdür. Alay edip durma benimle, yatağında, dondururken bu soğuk geceler beni, demektedir bir Elizabeth dönemi ozanı.